정치님 쓰시.
사lıcakla. 사lığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün de güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz diye önce ben size bir sorayım. Bugün yine çok değerli, o kadar iş yoğunluğu içerisinde sağ olsunlar bizlere vakit ayıran Doktor Şükran Çakmak hanımefendiyle birlikteyiz. Kadın doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Öncelikle ben hem ekibimiz adına hem dinleyicilerimiz adına size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar yoğun çalıştığınızı, hastalığınızın ne kadar çok olduğunu muayenehanenize gelince gördük. Zaten bir buçuk hafta önceden ancak randevuleşebildik. Böyle bir program hazırladık. Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler tekrar.
Ben de bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada özellikle çocuk isteyen ve çocuğu olmayan hanımlarımıza faydamız olursa ne ala.
Evet. Konumuz zaten fragmanlarda da dinlediğiniz üzere kadında infertilite yani kısırlık konusunda konuşacağız hocamızla. Aslında mesleğiniz şunu çok güzel bir meslek. Nihayetinde tedavi edildikten sonra insanların çocuk sahibi olması ve onların yüzlerindeki o sevinci görmeniz. Sonrasında o çocukları görmeniz. Onların büyüme süreci her halükarda sizlerle birlikte oluyorlardır. Ve bunu görmek, bununla birlikte olmak herhalde çok müthiş bir duygudur. Çok mutluluk verici bir duygudur diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten zevk alarak yaptığım bir meslek. Yani zorlukları da var ama en mutlu yanı özellikle tedavi ettiğiniz ve yıllarca uğraşan bir çiftin gebelik sonucunun pozitif olduğunu söylemek ve çocuğu sağlıklı kucağına vermek bence bu işin en güzel, en motive edici yanı.
Evet. Peki hocam şöyle başlayalım. Kadın infertiliteyi belirleyen faktörler yani kısırlığı belirleyen faktörler nelerdir? Neye göre? Hani böyle bir durum olduğunu çiftlerimiz hangi aşamadan sonra sizlere başvurmaları lazım, ne olması lazım? Bundan başlayalım isterseniz.
Şimdi evli bir çift ilk önce bazı şeyleri çok iyi dile getirmek lazım. Bayanla erkek arasında çok büyük farklar var anatomik ve fizyolojik olarak. Yani evet. Allah çok farklı yaratmış. Evli çiftlerimiz özellikle evlendikleri zaman çocuk istemiyorlarsa belli bir ay ya da belli bir sene korunuyorlar ama ben onlara genel olarak söylediğim şey şu: kadın ve erkekte çocuk olmaması olasılığında olabileceğini düşünerek özellikle evlendikten sonra bu süreyi korunma süresini çok uzun tutmamalarını istiyoruz. Ve evlendi, cinsel olarak birlikte olmaya başladı ve korunmasız ilişki yapmaya başladılar. Ondan sonra çocuk olma süresi yaklaşık olarak en az bir yıl beklemesi gerektiğini çiftlere söylüyoruz ama bu çok değişken bir şey. Annenin yaşına, bayanın yaşına göre değişiyor. Eğer hastamız 35 yaşın altında, daha yeni evlenmiş, 35 yaşın altında adetleri düzenli, herhangi bir sıkıntısı yoksa bu hastamız en az bir sene bekleyebilir 30 yaşın altındaki hastalarımız. Ama eğer 35 yaşın üstüne çıktığı zaman bu bekleme süresi yani bize başvurma süresi en fazla 3 ay geçmemeli bence. Ama eğer adet düzensizliği var, polikistik over var, yumurtlama bozukluğu olduğunu biliyorsak bu çiftlerimize yaşı ne olursa olsun 3. aydan sonra bize başvurmaları gerekmektedir. Dediğiniz gibi kadın ve erkeğin anatomisi ve fizyolojisi birbirinden çok farklı. Allah çok farklı yaratmış. Kadını ben hep belki hastalığımız daha iyi anlasın diye Şimdi doğurganlık periyodu dediğimiz süre hanımın adet görmesiyle başlar. İlk bir iki yıl içerisinde belki düzensiz yumurtlamalar olduğu için bu sene yani adet olduktan sonra ilk bir iki yıl çocuk olma olasılığı tabii zaten de istenen bir süre değil. Çok düşük ve son menopoza yakın bir iki yıl içerisinde de yumurtlama bozulduğu için çocuk olma olasılığı düşük ama bu süre yani adet başladıktan menopoza kadar geçen süre kadının doğurganlık süresidir. Bu sürede her ay bir veya iki yumurtamızı harcarız. Kadınla erkek arasındaki farkı ben belirtirken hep hastalığımda şunu söylüyorum. Erkek sürekli iş yapan bir işçiye benziyor. Sürekli her 3 ayda bir sperm üretimi başlıyor ve 3. ay sonunda o boşalma sıvısına çıkan sperm 3 ay önce üretime başlayan sperm oluyor. Yani sürekli üretim halinde ve sürekli çalışan bir işçiye benziyor. Yani sürekli bankaya para koyma hakkı var ve sürekli değişkenlikler sergilenebiliyor. Hı hı. Yani yaşam şekli, diyet ve pek çok şey bunu etkiliyor ama kadın da olay biraz daha farklı. Kadın mirasiyeli bir çocuğa benziyor. Belli bir mirasla doğuyor ve o işte yumurtalıkları sayısı anne karnında dünyaya geldiği andan itibaren bu yumurta sayısı belirgin. Bunu menopoza kadar harcıyoruz. Yani her ay bir iki tane yumurtayı harcayarak bu bankadaki parayı tüketiyoruz. Eğer bu araya giren başka bir hırsız gibi mesela endometriyomuz gibi veya daha önce geçiren cerrahiler gibi radyal kemoterapi almak gibi kanser gibi daha önce araya giren bir hırsız yoksa bizim ömür boyunca tüketeceğimiz yumurta sayısı dünyaya geldiğimiz andan itibaren belirgin. Farz-ı mahal 1 milyon yumurtamız var. Biz hı hı. bunu menopoza kadar harcıyoruz. Ama dediğim gibi araya başka faktörler girmediği müddetçe. Bu yüzden kadın ve erkek arasında faktörler biraz farklı. Yani özellikle hanımlar çocuk istedikleri zaman süreyi geciktirmemeleri gerekiyor. Yaş işte bu nedenle halen en önemli başarı faktörümüz. Mesela en son tedaviler tüp bebeğe geçtiğiniz zaman bir 25-30 yaşındaki bir bayanın tüp bebekteki başarı şansıyla 35 geçtikten sonraki başarı şansı hele 40'ı geçtikten sonraki başarı şansı arasında dramatik fark olması işte doğuştan itibaren aynı yumurtanın orada bekleyip yaşlanmasıyla alakalı bir şey. 45 yaşındaki bir hastaya başka genç bir bayanın yumurtasını aldığınız zaman eğer tüp bebek yapıyorsanız ki bu Türkiye'de yasal değil ama diyelim yurt dışında yapıyorsunuz. Başarı şansı %80'dir. Ama kendi yumurtası 45 yaşındaki bir hastaya tüp bebek yaptığınız zaman başarı şansı %10'a kadar düşüyor. Konu belki biraz dağılıyor ama hala en önemli belirteç anne yaşı. O yüzden mümkün olduğu kadar hastalarımızı geç yaşta evlenen yani 30 yaşından sonra evlenen çiftlerimizin lütfen çok acele etmeleri gerektiğini, çocuk istiyorsa bir an önce çocuk yapmaları gerektiğini burada belirtmek istiyorum gerçekten.
Evet, çok güzel ifade ettiniz onu söyleyeyim yani. Herkesin anlayabileceği şekilde oldu bu. Peki bu belirleyen sebeplerden öncelikle söylediğiniz üzere erken yaşta evlilik çok önemli dediniz. Daha yani çocuk bekleyen, çocuk isteyen bir insanın erken yaşta evlenmesi ilerleyen zamanlarda doğabilecek problemlerin önüne geçmeyi nedenlerinden birisi. Yani erken evlenirse çocuğu da olabilir, herhangi problem olmaz dediniz. Bu nedenlerden birisi.
Erken evlenmek şu açıdan önemli bizim açımızdan. Tabii ki genç yaşta evlenmek hem gebelik olma olasılığını artıyor hem gebeliği daha iyi kaldırabiliyor ama diyelim ki hastamız 35, çiftimiz 35 yaşında evlendi.
Yani evlenebilir, onda
olabilir,
problem yok.
Onda hiç evet. sıkıntı yok. Ama evlendiği zaman ay ben eşimi tanıyayım, evlilik süremi kendime göre ayarlayayım, birimizi tanıyalım diye bir yıl, iki yıl, üç yıl beklemesinler. Evet. O Türk filmlerinde oluyor. Yani istediğim anda hemen olacak çocuk. Onun için öyle düşünmenin yanlış olduğunu görüyorum ben.
Evet.
Yani korunuyorlar, geliyorlar. 6 sene korunmuş. Şimdi çocuk istedim ama olmadı. 3. ayda da tedaviye gelmeye çalışıyorlar. O yüzden ben ailelere bunu çok iyi söylüyorum.
Yani ileri yaş en büyük nedenlerden birisi.
Anne yaşı hala çocuk tedavisinde en önemli handikap.
Peki. Bundan sonra ne tür nedenlerden dolayı kısırlık söz konusu olabilir? Mesela yumurtalıklarda, overlerde, yumurtalıklarda, fallop borularında veya uteruste ne tür anomalilerden dolayı kısırlık söz konusudur hocam?
Şimdi kadın infertilitesinde ben biraz önce dediğim gibi belirleyen şeylerden, etkilenenlerden biri dediğimiz gibi yaş. İkincisi yaş yumurtlama açısından fark ediyor. Kadın da çocuk olmamasına neden pek çok neden var. Bunlardan biri yumurtalıklarla ilgili problemler. Biraz önce de söylediğimiz gibi anovülasyon yani yumurtlama olmaması, polikistik over, adet düzensizlikle giden veya erken menopoz. Yani bazen erken menopoz da olabiliyor aslında. 25 yaşında geliyor ama adet görmüyor ve FSH yükselmiş. Bu erken menopoz. Onlar gibi, bu gibi durumlarda yumurtalık faktörleri birinci faktörler. Yani yumurtlama ve yumurtlamayla ilgili faktörler. İkinci faktör tübal faktörler. Yani tüplerin yapışık olması, tüplerin tıkanık olması. Neden olabilir? Enfeksiyon olabilir, endometriyoz olabilir, tüpleri tıkanmış olabilir. İkinci en önemli faktör. Üçüncü, bunlarda servikal faktörler de olabilir. Yani anatomik bozukluklar var, serviksel yara var, serviksel iltihap var, yukarı geçmesini engelliyor. Kadında bu da etken bir faktör. Pek çok kadın infertilitesini belirleyen faktör var ama bir de hanımlara ben şunu da özellikle söylüyorum. Bakın, çocuk olması çift kişilik bir hedef. Yani biz burada çocuk istiyoruz, biz burada suçlu aramıyoruz. Hanımda sıkıntı olabilir ama %40 bayanda olur, %40 erkekte, maalesef %20'de her ikisinde problem olabilir. Lütfen eşinizle birlikte gidin. Ve bir sperm tahlili bile vermek istemeyen eşiniz olunca siz kendinizi her şeyi yaptırmayın. Yani ben bazen görüyorum, eşiniz sperm tahlilini yaptırmamış ama HSG'ye kadar her şeyi yaptırmış. Bu çok yanlış. Mutlaka bir idrar tahlili vermek kadar kolay olan bir spermi vermekten imtina etmeyin. Mutlaka eşlerinize sperm tahlili yaptırın. Birincisi o. İkincisi, her şeyi dediğim gibi birlikte de bir problem bulabildiğimiz gibi %20-30 hastalığa açıklanamayan infertilite dediğimiz bir olay var. Bunda da hiçbir neden bulamıyoruz. Erkeğe bakıyorsunuz, spermi çok güzel, hanımın bütün tetkikleri normal ama herhangi bir infertilite nedeni bulamıyoruz. Biz buna açıklanamayan infertilite diyoruz ve bu durumda da eskiden neden çok iyi araştırır, her hastaya laparoskopi yapılırdı. Ama şimdi artık laparoskopi de yapsanız, ameliyat da yapsanız, diyelim ufak bir endometrioma buldunuz veya ufak bir yapışıklık buldunuz. Sonuçta en son tüp bebeğe gitme olasılığı olduğu için, tüp bebek de çok geliştiği için ve artık bence Türkiye'de bayağı da ucuzladı. O nedenle tüp bebeğe bile kayış arttı. Ve ben teknoloji olarak buna da çok inanıyorum. Öncelikle açıklanamayan enfertilite bile olsa, hastaya birkaç ay, 5-6 ay takip edip doğal yöntemlerle yaptıktan sonra, eğer olmadı aşılama, olmadı tüp bebek gibi son yöntemlere geçiş yapılabilir. Bunda da hiçbir mahsuru yok. Hastalarımız şunu düşünsünler. Çocuk için evet, her anne, her kadın anne olma ya hakkı sahip. Yani her kadın anne olabilir ve anne olmalı bence. Bu nedenle de biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizden de buna dikkat etmeniz gerektiğini, yani özellikle bakın burada tabii bir an önce doktora gitmek de çok önemli ama çevresel faktörler de belirtmek istiyorum. Diyet çok önemli. Ne yediğiniz, ne içtiğiniz. Bakın sigara iç, eğer özellikle çocuk tedavisine giden bir bayanın sigara içmesini ben çok karşı buluyorum. Yani karı koca sigarayı bırakmak veya yapabildiğiniz kadar azaltmanız gerekiyor. Alkol içmemeniz lazım. Yediğiniz içtiğiniz şeylerin her şeyin doğal olmasına dikkat edip mümkün olduğu kadar zararlı şeylerden uzak durmamız lazım. Kadında ve erkekte aynı şeyler geçerli. Ve obezite her iki çift içinde çok kötü. Yani kilo olmamalı. Yani mümkün olduğu kadar azaltmalıyız. Erkekte dediğim gibi biraz daha farklı. Sürekli üretim olduğu için erkekte ısı çok önemli. Yani vücudun ısısını artıran şeylerden biri de şişmanlama. O yüzden erkeğin de zayıflaması gerekiyor. Ama kadının da kilo almaması lazım. Çünkü kilo özellikle polikistik ovarlarda yumurtlamayı azaltıyor. Zayıflama bile bazen özellikle insülin direnci olan polikistik ovar hastalarında zayıflama bile tek başına bir tedavi yöntemi olabilmekte. Özellikle yüz kilosuna geçiyorsak öncelikle kilo vermeye çalışalım. Hayır, kilo veremediniz. Tabii biz, siz kilo veremediniz, anne olamazsınız demiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz ama sizin de bize katkıda bulunup zayıflamanız gerekiyor. Eğer zayıflarsak hem tedavilerin komplikasyonları azalıyor hem de gebelik oranımız artıyor. Çok iyi olur. Evet. Zayıflamamız lazım.
Evet, ikinci neden ne dedik? Eşlerle beraber, eğer böyle bir durum yapılacaksa ve tespiti yapılacaksa eşlerle birlikte gidilmesi gerekiyor. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor ne olursa olsun. Aşırı kilo çok önemli. Bir de sigaradan bahsettiniz. Sigara da çok önemli ne olursa olsun. Sigara içmemek ve alkol özellikle, bunlara dikkat edeceğiz.
Özellikle eğer tedavi sırasında.
Tedavi sırasında. Yani gelip size başvuru yaptıktan sonra bunları ancak bunları gerçekleştirirlerse çocuk sahibi olabileceğini zaten siz hastalarınıza belirtiyorsunuz.
Başarıya oldukça çok artıyor. Yani hasta tarafından yapılması gereken şeyler mutlaka bunlar. Bunları onlar yapsın, biz de tedavi kısmını yapalım ki böylece de amacımız olan çocuğa kavuşalım.
Evet, zaten önemli olan çocuğa kavuşmak. Peki hocam, geldi hasta size başvurdu, beraberce bu söylediğiniz şeyleri yaptı. Bundan sonraki süreç nedir? Ne yapıyorsunuz bundan sonra?
Şimdi hastamız ilk önce geldiği zaman, bayan hastamız önce geldiği zaman bir kere değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuk olmasına engel herhangi bir şey var mı? Bunu ne yapabiliyoruz? Özellikle en önemli faktör bayanda yumurtlama faktörleri ve biz yumurtlamayı takip edebiliriz. Bunu ultrasonla yapabiliriz, hormon tahlilleriyle yapabiliriz ve yumurtlama olduğunu kesin eminsek. Ve kandaki prolaktin değerine bakıyoruz, TSH'ına bakıyoruz, TSH, LH, E2 gerekirse AMH'larına bakıp yumurtluk rezervini de değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer hastada yeterince yumurtlama var, her şey çok güzel, ama o zaman ikinci yapacağımız şey tüplerini değerlendirmemiz gerekiyor. HSG bunun için yapılacak ilk adımlardan biri. Biliyorsunuz bunda özel bir hasta masaya yatıyor ve dizüstü pozisyonda özel bir radyo opak madde verip film çekerek tüplerin açık olup olmadığını, kavitenin normal olup olmadığını, rahim içinin, onu değerlendiriyoruz. Ama burada da sizin de belirttiğiniz evet. gibi daha yeni bir yöntemler bir var.
Peki HSG, onu da duydum, onu da sormak istiyorum. Çok daha yeni bir yöntem, ultrason eşliğinde yapılan o kontrast verilerek tekrar fallop borularının, işte uterusun, kavitenin değerlendirildiği bir yöntem var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bunu özel bir radyo opak görüntü veren köpüklü bir madde
evet,
var.
Evet, köpüklü madde olduğunu
evet,
söylediler.
Bunu ultrason yaparken sanki sis yapar gibi, radyo sis yapar gibi özel bir materyal veriyoruz. Ve bunu tüplerden geçip geçmediği ultrasonla görebiliyoruz. Bunu özellikle rahim filmi çektirmek istemeyen, rahim filmden korkan gruba özellikle öneriyorum. Yeni çıkan bir, aslında daha önce de vardı da.
Türkiye'de yeni bir
ürün. Ama biz bunu kullanıyoruz. Arzu eden hastalarımız bunu da isteyebilir. Eğer rahim filmden, HSG'den korkuyorlarsa. Ama HSG korkulacak bir şey değil. Şimdi HSG veya bu yeni çıkan eksen diyelim. Bu iki materyalin şu avantajı var. Her bunları yapan ve hastalarımızın %20'si, yani neredeyse yapan hastalarımızın %20'si kendinden gebe kalma olasılığı ilk 3 ayda çok fazla var. Yani bu hem tüplerin açık olup olmadığını gösteren, hem de tıkanıksa onu gösteren, rahim içini tamamen görebildiğimiz bir yöntem. O güzel, o yüzden her ikisi de. Ama aynı zamanda
HSG'de radyo opak madde olması ve herhalde X-ray'in olması, yani radyasyonun olması negatif yönü, ama bu yeni sistemde öyle bir şey söz konusu değil.
Tabii daha iyi, daha tercih edilebilir bir yöntem ve bizim de kullandığımız bir yöntem. Eğer bunu da isteyen hastalarımız varsa
siz uygulayabiliyorsunuz değil mi hocam? Çok iyi o zaman.
Muayenehane koşullarında rahat yaptığımız bir şey.
Evet.
Şimdi evet, rahim filmi de çektik, HSG'de çektik. Evet, HSG'den sonra ufak tıkanıklıkları açtığımız için rahim filminden sonra veya bu eksen yöntemiyle tüplere baktıktan sonra bizim gebelik oranımızda bir miktar artış oluyor. Eğer bunların hepsini yaptık, bekledik belli bir müddet, gene gebelik olmadı, ne yapıyoruz? Bu sefer eğer yumurtlama yoksa, yumurtlamayı artırıcı ilaçlar ve özellikle çatlama inisiyle vesaire birlikte yapıp zamanlı ilişki dediğimiz bir tedavi yöntemleri var. Bunlarla birkaç ay deneyebiliriz. Yani ben öneriyorum 3 ila 6 ay arasında düzenli yumurtlamayı takip edip arkasından düzenli ilişki yöntemiyle gebe kalan çok hastamız oluyor. Ama diyelim ki bununla da gebe kalmadı.
Hı hı.
Ne yapacağız? Hı. O zaman yardımcı üreme tekniklerini geçmemiz gerekiyor.
Onu hocam kısa bir parça arası verelim. Tamam. Ondan sonra yardımcı üreme teknikleri hakkında konuşalım istersen.
Bu arada ben o parça içinde istek belirtmek istiyorum.
Tabii
sıradaki
ki.
Parçayı. Şu an bizi dinleyen muayenehanemizdeki elemanlarımıza, biliyorsunuz Şerife Hanım asistanım, Filiz evet. Hanım ve Gizem Hanım hemşirem, çok da tatlıdır hepsine. Ebem Necla Hanım'a. Evet. Doğum koçumuza, bütün anestezi ekibime ve bütün burada beni dinleyen bütün beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, doktor arkadaşlarımıza
armağan
ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Bütün personelinize gelsin. İnşallah daha çok moral olur onlar için.
İnşallah.
Hep birlikte dinleyelim efendim.
Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk. yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, bugün operatör doktor Şükran Çakmak, kadın doğum uzmanı Şükran Çakmak hanımefendi ile birlikteyiz. Kadınlarda kısırlık konusunu konuşuyoruz. Bayağı bir ilerledik. Hocama hatta ben arada söyledim. Hocam ben bundan çok net anladım şu anlattığınızdan. Gayet dinleyicilerin de anlayabileceği seviyede anlattınız dedim. Nerede kalmıştık? Yardımcı üreme tekniklerinde kalmıştık. Ondan öncesinde işte öncelikle kadındaki üreme organlarından bahsettik. Nelerden olabileceğini bahsettik ki işte kısırlığın nedenlerinden ileri yaşta daha fazla olduğundan ve böyle bir şeye başvurulduğu zaman mutlaka kontrol edilmesi, yapılması gereken şeylerden bahsettik. İşte gıdasal durumda, beslenmede dikkat etmemiz gereken şeyler. Sonrasında obeziteden bahsettik. Sonrasında mutlaka ve mutlaka dikkat edilmesi gereken şey olan sigara ve alkol. Eğer böyle bir şeye başlamışsanız mutlaka bunlara dikkat edilmesi gerekiyor dedik hocamızla. Ve programımız devam ediyor. Yetiştirebildiğimiz yere kadar sizlere bu konuyla ilgili bilgilendireceğiz. Şimdi infertilitede yardımcı üreme tekniklerini konuşacağız o zaman. Buyurun, ne diyeceksiniz bu
şimdi
konuda?
Şimdi yardımcı üreme teknikleri derken artık demek ki biz klasik konvansiyonel yöntemleri denemişiz. Hastanın çiftimize işte HSG dahil bütün teknikleri yapılmış ama ovülasyon takibi, yumurtlama takibi yapılmış, gebelik elde edememişiz. Ne yapacağız? Şimdi burada neden çok önemli? Nedenine yönelik bir tedavi yapılıyor ama şimdi diyelim ki bu çiftimiz zaten neden yönelik tedavi biliyoruz. O zaten o şahsa ve çifte özel anlatacağız. Ama diyelim ki açıklanamayan infertilde hiçbir şey bulamadık. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Şimdi açıklanamayan infertilde ya 6 ay kadar düzenli ilişki ve ovülasyon indüksiyonu takibi yaptıktan sonra yapılacak en önemli şeylerden biri inseminasyon dediğimiz intrauterin inseminasyon, yani aşılama yöntemi. Bakın burada ne yapıyoruz? Hastamızı, çiftimiz geliyor. Gebe adayımızı, anne adayımızı ne yapıyoruz? Önce yumurtlama takibini alıyoruz. Ondan sonra yumurtalarımız, yani folikül dediğimiz ultrason yapıyoruz. Daha çok biz bu yumurta takibini transvajinal ultrasonla yapıyoruz. Yani bir ultrason ki vajinal bakıyoruz. Ve böylece de her iki yumurtalıkta ki folikül tam olarak ölçüyoruz. 18-20 milime geldikten sonra biz çatlama iğnesini yapıyoruz. Şimdi 18-20 milim bizim için teknik olarak önemli. Çünkü folikülün olgunlaştığını gösteren milimetreler. Biz bunu yaptıktan sonra,
evet hocam,
18-20 milime geldikten sonra genelde kaç yumurta? 1-2-3 yumurtaya kadar aşılama tedavisi yapıyoruz. 3'ten fazla olan yumurtalarda aileye işte çoğul gebeliği olabileceğini bilgisini verip genelde biz bunları iptal yoluna gidebiliyoruz. O yüzden aşılama yapılacak çiftlerimizin hani 1-2-3 ya çok az değil mi diye moralini bozmasına gerek yok. Çünkü zaten istenen ve genelde de başarı elde ettiğimiz, gebelik elde ettiğimiz yumurtlama sayısı 1-2-3'tür. Ve çatlama iğnesi yapıldıktan sonra şimdi bunda tamamen tecrübe. Hani her doktora gidiyoruz farklı şey söylüyor diyorsunuz ya. Doktorlukta buralarda artık sanat kısmı, yani zanaatkar kısmı, yani tecrübeyle elde ettiğiniz, usta çırak ilişkisi elde ettiğiniz şeyler de çok önemli. Yoksa hep biz aynı bilgiye sahibiz ama bizim nerede başarımızın daha çok artık ufak noktalar var, ufak trikler var ki bu doktordan doktora değişir. Çatlama iğnesinden sonra eğer tek yapacaksak, ben genelde 36-38. saatlerde yapıyorum. Ama eğer çift ardışık aşılama yapacaksak 24 ile 48 saat arasında doktorunuz tarafından tavsiye edilen saatte aşılama yapılır. Aşılama yaparken buradaki amaç ne? Yani spermi alıp yıkayıp özellikle canlı hareketli olanı seçip rahmin alabileceği volüme kadar, yani hacme kadar indirip yumurtlama olduğuna kesin emin olduğumuz tarihte bu materyal direkt rahmin içine vermektir. Şimdi bunu nasıl elde ediyoruz? Hasta geliyor, aşılama yapacağımız zaman ben genelde ultrasonla yumurtlama elde ettik mi, elde etmedik mi diye bakıyorum. Eğer yumurta elde ettiysek biz aşılamayı yapıyoruz. Aşılama çok doğal bir yöntem. Yani aslında bir spermin kendiliğinden elde geçeceği bir yolu azaltıp daha canlı, daha hareketli spermi yumurtayla birleşmesi doğal ortamda sağladığımız için oldukça doğal bir yöntem. Aşılamada gebelik oranımız %20'dir. Yani şunu gösteriyor. Her 5 yapılan aşılamadan bir tanesi tutar. Ve bu dünya tarafında kabul edilen en iyi oranlardır. Yani aşılamada bir tüp bebekteki başarı oranını elde etmek çok mümkün değil. Hastalarımıza bunu anlatıyoruz ve ardışık aşılama istiyoruz. Yani bunu tekrarlayan 2-3 aşılamadan sonra bir tüp bebeğe yakın bir başarı elde ediyoruz. Ama dediğim gibi bu son derece doğal bir yöntem. Son derece non-invasive bir yöntem. Yani çok öyle ağır duymuyor hastamız. Hastamız açısından da çok sıkıntı yaşatmayan kolay bir yöntem. İlk başvurulması gereken yardımcı üreme tekniklerinden biri. Tabii bunu da yapılacak kişiler var, yapılamayacak kişiler var. Rahim filminde tüpler kapalıysa veya şüpheliyse tabii ki aşılamayı önermiyoruz. O yüzden rahim filmi olmadan aşılama yapılmasını ben çok sağlıklı bulmuyorum. Tüpler kapalıysa boşuna yapıyoruz oluyoruz. O yüzden rahim filmi ilk etapta, hatta bazı özel durumlar olabilir ama genelde ilk etapta rahim filmi çekilmesi gerekiyor. Ondan sonra sperm sayısı, eğer canlı sperm sayısı, total motil sperm sayısı, yani sperm sayısı belli bir 3 milyondan daha aşağısa hareketli kısmı, Bunu da doktorla konuşarak yapmak gerekiyor. Tabii bu da yapılabilir ama başarı şansının biraz daha düşük olduğunu hastaya, çiftimize anlatmak gerekiyor. %20 iyi bir oran. Beğenilmiyor ama doğal yöntemle gebe kalma oranı çok çok daha düşük. Aşılamayı bazen hastamız başarı şansı çok düşük diye tüp bebeğe geçmek istiyor. Ama bence eğer hastanın yaşı 30'dan düşükse, açıklanamayan infertilite varsa, evlilik süresi 5 yılı geçmemişse korunmasız ilişki dönemi, aşılama güzel bir yöntem. Mutlaka deneyin ve talep edin bence. Çünkü kolay bir yöntem. Yapılması gereken bir yöntem. Eğer
bunu yaptık. Hı? Herhangi bir gelişme olmazsa nasıl bir yönteme başvuruyoruz hocam? Oldu. Aşılamayı yaptık. 5 kere dediniz, tahmin ederdi.
Aşılamayı istediğiniz kadar, sayıda sıkıntı yok ama devlet tüp bebeği geçebilmek için en az 2 tane aşılama yapılmış olmasını koşul koyuyor. Hı hı. Yani devletin rapor çıkartma koşulu bu. Hı hı. En az 2 tüp bebek yapmak gerekiyor. Açıklanamayan iki aşılama yapmak gerekiyor. Açıklanamayan infertilite nedeniyle tüp bebek raporu çıkartılacaksa. Yani en az 2 yapmak gerekiyor. 3 yaparsınız, 5 yaparsınız. Bu hastayla doktor arasındaki ilişkiye bağlı. Hastanın ne istediği, çiftin ne istediğine bağlı. Bazen bir aşılama yapıyorsunuz, hasta çok mutsuz oluyor. Direkt tüp bebeğe geçiyorsunuz. Bazen hiç aşılama bile yapamıyorsunuz. Yani bu çiftle infertilite konusunda uzman doktorun arasında karar verebileceği bir şey. Yani ben aşılamayı açıkçası seviyorum. Yani gayet de çok yapıyorum. Hastalarıma da öneririm. Ama dediğim gibi burada biraz şöyle olmak gerekiyor. Yani %20 başarı olan bir şey yapıyorsunuz. Yani inşallah tutar, elimden geleni yapıyorum. İşte rahat bir mantıkla geldiğiniz zaman aşılama kolay ve tutma olasılığı da yüksek. Ama eğer çok büyük kendinizi kasarsanız, illa olacak diye düşünüyorsanız, stres de çünkü önemli bir unsur. O zaman aşılama biraz daha tutmama olasılığı oluyor. Ama tüp bebekte bakın, bundan sonra eğer aşılama tutmadı diyelim. 2-3 evet, yaptınız, karşılıklı karar verdiniz. Aşılama tutmadı, ne yapacaksınız? Hı hı. O zaman işte zaten 5 yıllık infertilite süresi varsa ve gerçekten aşılama yaptınız tutmadı ya da bunlar tabii ki tamamen açıklanamayan infertiliteye yönelik anlattığım şeyler. Çünkü faktör varsa zaten spermde veya bayanda tüpler kapalı, sperm sayısı az, hareketlilik düşük, kuru iyilik kötü, zaten o zaman direkt tüp bebeğe geçersiniz. Ama aşılamada tüp bebekte şöyle bir şey var. Yani tüp bebek teknolojik olarak son derece güzel bir şey. Yani başarı şansı yüksek olan bir teknolojidir. Burada ne yapıyorsunuz? Bakın daha önce aşılamada ilaç verdiniz, yumurtayı geliştirdiniz. Daha sonra çatlama iğnesi yaptınız, doğal olarak spermi aldınız, rahimin içine koydunuz. Burada ne yapılıyor? Burada çeşitli ilaçlarla kullandığınız protokola göre değişmek üzere enjeksiyon şeklinde ilaçlar veriyorsunuz hanıma ve mümkün olduğu kadar elde edebileceğiniz en maksimum sayıda yumurta elde etmeye çalışıyorsunuz. Kaliteli ve sayıca da bol yumurta alırsanız başarı şansınızı da artırıyorsunuz. Çünkü niye? Hem istiyorsunuz ki o sikluste taze tüp bebek yapayım, hem de mümkünse çok da güzel yumurtalarınız kalmışsa dondurulmuş embriyolarla transfer, hı-hı, yapayım diye. O yüzden kadında yumurta sayısını mümkün olduğu kadar çok elde etmeye çalışmak da bir teknik. Ama bu yanında da bir de doğal yapılan tüp bebekler var. Onda da gerekirse hiç ilaçsız 1 veya 2 yumurta elde edip mümkün olduğu kadar ilaçsız veya en az ilaçla yapılan hasta dostu yumurtlama takip yöntemleri de var. Bu işte tüp bebekle uğraşan ve infertiliteyle uğraşan bir doktorla hastanın karşılıklı birlikte karar vereceği konular. Sonuçta biz ilaçta yumurtayı elde ediyoruz. 18 milimlik, 20 milimlik 2 veya 3 tane yumurta olduktan sonra bunlar da biliyorsunuz ultrasonla takip ediliyor. Kandaki E2 değerleriyle takip ediyor ve yumurtlama gelişiyor. Yani sayı yeterince olduktan sonra ve endometrium kalınlığına bakılıyor, progesteron, hı-hı, değerlerine bakılıyor. Hı-hı. Ondan sonra hastayı tüp bebek merkezine tarafından uyutuluyor. Uyutulu anestezi verdikten sonra aynı gene transvajinal ultrasonla ucuna bir biyopsi iğnesi sokularak her bir yumurtadan, tabiri caizse foluktan yumurta toplar gibi tek tek giriyorsunuz, onu aspire ediyorsunuz ve o aldığınız sıvının içerisinde embriyolog tarafından yumurta olup olmadığını görüyor. Ve bu yumurtanın durumuna bakıyor. O yüzden hep ben hastalara diyorum ki kadında bizim her şeyimiz indirek. Yani yumurtlama takibi yaparken de, aşılama yaparken de ne yapıyoruz? 18-20 milimlik bir folikül kisti gördüğümüz zaman bu olgundur muhtemelen diye düşünüyoruz. Ama aslında bazen de kaçırdığımız şey ne oluyor? Aslında tüp bebekte alıyorsunuz o yumurtaları, bakıyorsunuz olgun gördüğünüz 18-20 milim güzel genişlemiş ama bu hastada ciddi bir yumurtalık problemi var. Aslında bütün yumurtaların dejenere olduğunu, kötü olduğunu, kalitesiz olduğunu da görebiliyorsunuz. Hı hı. Bir erkekte basit bir sperm teliyle anlayabildiğiniz pek çok şeyi kadında tüp bebekte yumurta toplarken de anlayabiliyorsunuz. O yüzden gerçekten bazen çok uzamış infertilitelerde direkt tüp bebek yapmak her zaman bazen gerekli olabiliyor. Ondan sonra yumurtayı aldınız. Embriyologlar bunları laboratuvar ortamına alıyor. 4-5 saat bekleterek, ondan sonra kabuğundaki hücreleri ve soyarak erkeğin spermini, işte dediğim gibi 2 günlük cinsel perizden sonra aldığımız, boşalma yöntemiyle aldığımız spermi daha sonra en iyi, en katı olanları laboratuvar seçiyor. Bunun için büyük büyütmede mikroskopta kullanılabileceği gibi çip gibi çeşitli teknikler kullanarak sperm seçimi yapılıyor. Diyelim ki hanımdan 10 tane yumurta aldık. Bize 10 tane olgun, kaliteli sperm gerekiyor. İşte burada tüp bebeğin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de işte erkekteki sperm seçimi. O yüzden bunu mutlaka çok iyi yapan yerde yaptırmak gerekiyor. Ondan sonra bu şimdi kadın doğumcu geldi, yumurtanızı en iyi şekilde verdi. Kocanız spermi verdi. Yani biz eve ekmek getiren kocalar gibi, yani getiriyoruz fileyle yemeğimizi ama ondan sonra işte o yemeği en iyi şekilde çıkartan evin mutfağındaki hanım oluyor. Hı hı. Çok iyi bir malzeme gelebilir ama mutfağı beceriksiz bir hanım olursa yemeği çok iyi yapamayabilir. Ama çok kötü bir malzemen de çok güzel yemek çıkartabilir, değil mi?
Evet.
Burada işte embriyolog önemli oluyor. Embriyoloji ve işin mutfağı, embriyoloji laboratuvarı oluyor.
Yani hocam bunda şey önemli herhalde. Yani iyi bir ekiple bu işi halletmek lazım.
Tüp bebek
yani.
Bir ekip işidir. Evet. Bakın tüp bebek aşılama tamamen bir ekip işi. Tek başına tüpek bu tedaviler de olmaz.
Mümkün değil. Anlattığınız kadar. Çünkü embriyolog ayrı bir çalışma yapıyor. İşte kadın doğum uzmanı ayrı bir çalışma yapıyor.
Ürolog ayrı bir çalışma yapıyor. Olan spermi seçimi ayrı zor. Yani bunların hep bir laboratuvar işi. Ondan sonra yumurtayı aldık. Embriyoloji bunu soydu. Dişteki hücrelerden en basit terimiyle. Ondan sonra spermi seçtik. Spermi direkt yumurtanın içine enjekte ediyor. Buna biz ICSI yöntemi diyoruz. Intracytoplasmic Sperm Injection. Bu artık tüp bebek merkezinin çoğu tarafından yapılan bir yöntem. Ve bunu yaptıktan sonra biz bunu güzel vücut ısısındaki bir ortamda bekletip ertesi gün bakıyoruz. Diyelim ki bir hasta 10 tane yumurta aldık. Hı hı. 10 tane yumurtanın o gün akşam embriyolog diyor ki evet siz 10 tane yumurta bana getirdiniz ama bunun 8'i M2 dediğimiz olgun aşamasıydı. Bu 8'ine X işlemi yapabildik. Ertesi günde biz tekrar embriyolog bize haber veriyor. Evet dün 8 tane yumurtaya X işlemi yaptık. Bu 8 X'i yaptığımız yumurtadan 6 tanesi döllendi. Her gün onu mikroskopta PN aşamasına bakıyoruz. İşte ondan sonra 2 gün kaç tane hücre oldu, ondan sonra bölünmeye devam ediyor mu, bu olan embriyoların derecesi ve kalitesine bakılıp hastayı 2 ile 5. gün arasında transfere çağırıyoruz. Transferde aynı aşılama gibi, hani aşılamada hastayı idrara sıkışık çağırdık, baktık yumurtlama var mı yok mu, ondan sonra sperm direkt rahimin içine enjekte ettik. Tüp bebekte ise bu artık sperm değil enjekte edilen materyal, embriyo. Hı hı. Yani son ürün. Artık çocuğumuzun ilk halleri bu.
Döllenmiş yumurta.
Döllenmiş yumurta, embriyo diyoruz buna. 2. günüyle 5. gün arasında yapılabiliyor. İşte bu ne kadar sona doğru gideceğiniz yumurta sayısına, olağan embriyonun kalitesine ve hastanın yaşına da çok bağlı.
Hı hı.
İlk denemesi, ikinci, üçüncü denemesi olup olmaması, eğer mesela elinizde seçebileceğiniz kadar çok güzel embriyolar var. 10 tane, 15 tane. Tabii 5. gün dediğimiz blast haline getiriyoruz. Yok efendim sayı az, 2-3 yumurta var ve 2-3 tane embriyomuz var. Klivaj aşamasında seçebileceğimiz güzel ve daha ileri gitmenin bir mantığı yoksa üçüncü günde transfer ediyoruz. Ama en geç transfer edeceğimiz gün beşinci gündür. Çünkü beşinci günden sonra artık bu blastlar artık bir yere tutunmak, yani rahim içine girmesi gereken aşamaya giriyor. Hatching dediğimiz işten başlıyor. O yüzden beşinci günde en geç transferi yapıyoruz. İşte bundan sonra hastaya bakıyor işin başarısı.
Evet, ben de onu soracaktım. Şimdi bu başarıyı sağladık. Anne rahmine yerleşti yumurta. Embriyo diyelim, yumurta demeyelim de embriyo yerleşti. Bundan sonra hastalarımızın ne yapması lazım?
Bundan sonra bizim yapmamız gereken şey, özellikle çok stresli yapmayıp olmayıp bu 12 günü 12 gün sonra BTCG yapacağız. Bu BTCG gününe kadar çok stresli olmadan doğal olarak işimize devam edeceğiz. Biz genelde bu tür hastalara diyoruz ki bir gün istirahat edin, en fazla 2 gün istirahat edin, yatın, ilaçlarınızı düzenli kullanın, doğal beslenmeye, daha çok bitkisel ağırlıklı beslenmeye çalışın, kabız kalmayın, bol lifli yiyin. Ama stres yapmayın ve eşinizle de birlikte olmayın diyoruz. Bu 12 gün süre geçtikten sonra biz kanda BTCG seviyesine bakıyoruz ve ona göre hastamızın gebe olup olmadığını söylüyoruz. Şimdi bakın, tüp bebekte, bir tüp bebekteki başarı şansı hastanın yaşına çok bağlı bir. İkincisi, yapılan tüp bebek merkezinin başarısına bağlı olmakla birlikte dünyanın hiçbir yerinde %60'ın üstünde gebelik oranı verilemez. Eğer bu oranın üstünde gebelik oluyorsa bu bence biraz abartılan bir başarı. Normalde hani bir sene bir ay %70-80 başarı elde edebilirsiniz ama istatistikler sizi daima bulur. %60'ın üstündeki başarı kabul edilebilir bir başarı oranı değil. Bir de tüp bebekte gebe kalmak da önemli. Buna gebelik oranı deniyor. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın da tüp bebek merkezlerini izlerken izlediği çok önemli şeylerden biri de eve bebek getirme oranı. İşte burada başarı %60 iken %40'lara düşüyor. Çünkü neden? Bu gebe kalan hastamız biyokimyasal düşük yapabiliyor, dış gebelik olabiliyor, düşük yapabiliyor, erken doğum yapabiliyor. Bu yüzden hedefimiz eve çocuk götürme oranı. Yani buna da çok iyi bakmak gerekiyor. Yani tüp bebek merkezinin özellikle ve infertilite konusunda, yani infertilite kısırlık yanlış bir terim. Çünkü bence çok negatifite içeriyor. İnfertilite demek gerekiyor. Evet. Ama infertilite için uğraşırken özellikle infertilite çok uğraşan doktor ve merkezleri seçmek gerekiyor. Bunu kapatırken herhalde vaktimiz dolmak üzere.
3 dakikamız var hocam.
Tamam. Bunu kapatırken aslında çok geniş bir konu. Daha çok anlatılması evet. gereken çok şeyler var.
O yüzden
var
hocam soru almadık zaten. Evet. Hani bunu rahat anlatabilelim diye bunu soru evet. almadık. Ama ben emin olun baştan sona sizin anlattığınızla anlatabilirim şu an. Anladım o kadar yani söyleyeyim.
Teşekkür ederim. Hepinize mutlu evlilik. Şunu da söyleyeyim. Özellikle çiftlere söylüyorum. Çocuk tabii ki her çiftin hakkı. Ama lütfen şimdi iyi anlaşan, birbirine saygı duyan, birbirini seven bir aile ortamında çocuk doğurmak gerekiyor. Ne olursa olsun çocuk olsun diye değil. Öncelikle bir mutlu bir evliliğimiz var mı? Ona da bakmak da gerekiyor.
Evet.
Eğer mutlu bir evliliğiniz varsa inşallah çocuğunuz olur. Sağlıklı, hayırlı çocuklar olsun. Allah yani çocuklarımızı imtihan etmesin. Mutlu ve sağlıklı çocuklar istiyoruz. Amin. İnşallah hepimiz mükemmel çocuklar değil. Sağlıklı, mutlu, hayırlı çocuklar istiyoruz. Yani bunu da çok iyi dile getirmek gerekiyor. Allah hepinize istediğinizi versin. Allah hepinize mutlu, hayırlı evlatlar versin.
Amin.
Gerçekten son sözüm de bu olacak. Çok teşekkür ederim bize bu fırsatları verdiğiniz için.
Hocam çok teşekkür ediyoruz biz de. Yoğun programımızdan bize vakit ayırdığınız için gerçekten biz de çok memnun olduk. Çok da güzel oldu. İnşallah faydalanmıştır değerli Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Başka bir programda yine sizlerle birlikte olmak isteriz.
Her zaman.
Yine ben son sözü size bırakacağım. Programı siz kapatın hocam. Buyurun.
Dediğim gibi ben gerçekten anne aday adaylarımızı da hepinize istediğiniz olsun, hayırlı evlatlarınız olsun istiyorum. Her anne, her baya anne olmaya aday. Ama şunu da çok ısrarla söyleyeyim. Lütfen öncelikle evliliğimizi çok güzel bir değerlendirelim. Eğer mutlu bir evliliğiniz varsa inşallah size Allah hayırlı güzel evlatlarınızı evlat versin. Eğer bu konuda sorunuz varsa lütfen doktora gitmekte ertelemeyin. İnfertilite konusundaki uzman bir doktora mutlaka başvurun. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Değerli dinleyenler, hafta yine görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.